Ayrım 17, Namusçular, Kemal Tahir, sayfa 267. Karıbey belli ki mahallede her gün belki 100 defa tekrar edilen lakırdıları, kendi düşüncesine ait olup olmadıklarına zerre kadar ehemmiyet vermeden söyleyip duruyordu. İstanbullu gene burnunu karıştırmaya girişmiş olan Hacı Abdullah'a göz kırparak alay ettiğini fark ettirmemek için ciddiyetle ve yavaşça sordu. Ahmet polis haramiliği var da Tayyaroğlu haramiliği yok mu? Tayyaroğlu şekeri saklıyor. Tüccarlar hep malları saklıyorlar. Sebep? Bulunmayacak da millet bunalacak, fazla fiyatı alacak. Oğlun kahve işletiyor, şeker pahalandı mı sana da zarar.
Elbet bize de zarar. Ben bize zarar değil mi dedim. Şeker bu kadar fırlarsa o kahveyi biz ne yapalım? Müşteri de iyice seyrelmiş. Oğlan valiye koştu yalvardı. 7 kuruşa idare etmiyormuş. 10 kuruş fiyat istemişler.
Vali esas da Laz. Malatyalıya düşman olmaz demiş. Ocakçıya 3 lira veriyor. Şakirtlere 150 kuruş. Müritlere 25 kuruş.
175 kuruş.
İşte o kadar. Işık yanacak, su ister, vay başıma. Dur, bir iş daha oldu. Karakaş'ın kızını muhbirlemişler. Hem avrattan zahiri almışlar hem de gelip muhbirlemişler. Hükümet de gelmiş, mühürlemiş.
Ne satmış?
Zahire satmış.
Kaça?
Herkes kaça satıyor? Kilosu 120 kuruş. Kiracı 10 kırat almış. Behçet 10 kırat almış. Hep onar kırat almışlar. Gizliden alınıyor. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Karı malını gizli satıyor. Sen paranla buğdayı gizli alıyorsun. Sonunda 5'er kırat daha alacak olmuşlar. Vermeyince haydi hükümete. Bu millet artık doyasıya ekmek yemez. Geçti. Uylanınca dur cadı, gidip muhbirleyelim de sen gör denir mi?
Muhbirleyince ne oluyor?
Hükümet mühürlüyor.
Aldırma, kaldırıp götürmüyorlar ya.
Kaldırmasınlar, bir kere hükümet parmağını taktı, mühürü bastı mı o evin ocağı söner.
Hacı Abdullah laf olsun diye sordu. Sen hiç almadın mı Kari Bey?
Almadım, buğdayı nereye sokayım, fare mi yesin? Deli deli söylenme. Bu alamette insan korkuyor, ne bir kar ola ne de hükümet evine gire demişler. Hükümet adamı yemin tanımaz, vallah dersin inanmaz. Arpacının evi de aranacakmış, faydası yok mutlaka aranacak. Tarla sahibi, konak sahibi bırakmayacaklarmış. İt aç, biz de aç diyorlarmış. Herkes buğdayı saklayamaz, evi rabıtalı olacak.
Olmadı, sen buğday almalıydın 120 kuruşa.
Bir de mekri bulaşırsa keyfe bak. Biz ne günlere kaldık. Komşulara her vakit söylüyorum. İstanbullu oğlum ehil fukarası nedir diyorum. Buraya geldiği zaman yağın kilosu 50 kuruştu. Buğdayın kıratı 30 kuruştu. Hep bağlanacak dedi. Keramet sahibi bir adam.
Gördün mü? Sor bak, daha çıkacak diyor da o sebepten alsan diyorum.
Ben şeriattan korkarım. Neler yedi bu diş, ne altın oldu, ne gümüş diye bir laf var. Kimse cevizi çift görmeden taş atmıyor. Biz ne günlere kaldık. Çarşıya çıksan sanki kilitlemişler de kaçmışlar. Kimsecikler yok. İnsan pazara çıkınca eskiden kalbi ferahlardı. Pazar şenlenmiş, oh derdi. Bugün gittim, uy, kimse kalmamış. Müşteri çok, dükkancı yok. Kasabın önü kıyamet gibi. Çengele 2 tane gövde asmışlar. Birisi aşçıya mahsus imiş, kesilmez bölünmez dediler. Yalvardım, köftelik için buradan veriver şahım diye kanlılar gibi yalvardım. Onun da sahibi var dediler. Dükkanlarını kasap pazarında dünya kilitleseydi Bekir Giller kilitlemezdi. Hanımın Mehmet kilitlemez de hep kilitlemişler. Davar yok, sığır kesiyorlar. Yağsız bir et, çamur gibi. Duvara atsan yapışıyor. Tuza ne oldu? Tuzu Alman'a veriyormuş hükümet. Her şeyi Alman'a veriyormuş da bizim millet varsın acından gebersin diyormuş. İbrahim 3 kilo tuzu 2 yerden yalvararak aldı. Tuzu çuvala koyan hangisi, torbaya koyan hangisi? Sabunu tuzu talandan kaçırıyor bu insanlar. Bir görseniz Kürt, şehirli, garip, yerli hep ayakta. Orası bayram yeri gibi. Satış yasak dediler, şıp camı indirdiler. Ahali kenara çekilip boynunu büktü. Ben geç kalmışım. Gittiğim zaman kapıyı da kilitlemişler. 2 herif aralıktan para ile mendili içeri alıyorlar. Kendileri tartıyorlar, kendileri ölçüyorlar. Artık insaflarına kalmış bir şey. Gizli rakı çeker gibi tuz aldık. Tövbe ya Rabbi. Dur bakalım, bir de peynirci getirmişler, doğru mu?
Getirdiler.
Getirirler, 150'ye satmıştır.
150'ye satmış, iyi bildin.
Vaktinde 60'ı aldılar, kışa kaldı, tuz koydular, heriflere piyango vurdu.
Piyango vurdu ama karı bey, marifet bu yağmada para kazanmak değil, kazandığını sindirip yemek. Sen Allah bilir misin? Adamın burnundan getirir millet kısmı, burnundan.
Doğru bir kere. Hayya lesala dedi mi bir kere, ya nasıl vicdanınız razı oldu da benim kanıma ekmek doğradınız dese.
Ah almak iyi değil, fıkaranın ahı tutuverir. Seferberlikte de böyle olduydu. Bir kırat zahireyi bir altına sattılardı. Dükkan sahipleri lord oldular. Bir gece gürültüyle uyandım. Bu benim oğullarım, o zaman 10-12 yaşındalar. Dışarıda bir kıyamet, silahlar patlıyor. Delikanlılar kim bilir kimin kızını kaçırıyorlar cebri olarak dedim. Pencereden baktım ki gökyüzünü kızıllık basmış. Bunu görünce koca karılar okumaya başladılar. Ay tutuldu sandılar da. Lakin İbrahim, ana cami yanıyor dedi. Oh ne âlâ, yansın dedim.
Neden?
Bunların babası vurulmadan caminin mütevellisiydi. Ölünce mütevelliliği bizim elimizden aldılar. Yandığı iyi oldu. Ateş çarşıya atlayıvermiş. Hep sokaklara çıktık. Eski çarşının üzerine tahtadan çatı çekilmişti. Çatı birden harladı, her çarşı tutuştu. Bit pazarı, kasap pazarı, meyve arastası, ekin arastası hep yandı. Bit pazarı hakikat bit pazarıydı. Karanlık karanlık dükkanlar, lakin dolu dükkanlar. Yer altında mal dolu. Ateş düşünce malım diyen hangisi? O tüccarlar deli olmuşlar. Yangın söndürmeye kim bakıyor? Herkes tarlana dalmış, hükümet tutuştu. Bir taraftan jandarmalar şaşkınlıkla kurşun sıkıyorlar. Ateşe silah para mı eder? Mahpuslar bağırmaya başladılar. Hüseyin Bey belediye reisi tabancayı çekti, kapıyı arkasına dayadı. Gelin yavrularım diye mahpusları bir tamam kışlaya götürdü. İdamlıklar kaçmadı da 15 senelik bir mahpus kaçtı. Çırmıklı'dan Murat kaçtı. Çarşıda rezalet diz boyu. Bir kasayı talancılar yuvarlaya yuvarlaya ölümden geçirdiler. Tüccar malları yerde sürünüyor. Aklında mı hacı, biz de bir merkep yükü zahire getirdik. Sabahleyin mal talan edenleri hükümet yakalıyor dediler.
Eşeği kimseye göstermeden salıverdim, zahire kaldı. Seferberlik senesi. Bir altına bir kırat buğday satanlar perişan oldu. İnşallah bunlara da bir afet gelecek.
Afet gelmeden olmayacak Kârı Bey, haklısın.
Biz ne afetler gördük yavrum. Seferberlik senesi de bir çekirge afeti düştü. Dellallar sokaklara çıktılar, bar bar bağırıyorlar. Allah'ını peygamberini sevenler haydi çekirge kırmaya. Dini bütün Müslümanlar haydi çekirge kırmaya. Ermenistan tarafından ayağıyla geliyormuş bu çekirge. Adam yiyen cinsiymiş bu çekirge. Haydi baba yiğitler, analar, bacılar, kardeşler, dini bir uğruna çekirge kırmaya. İşte o sene ekmek yıldıza çıktıydı. O zaman afet gavurlardan oldu dediler. Harp gavurlardan olmuştu. Ermenileri kestiler de millet biraz ferahladıydı. Şimdi içimizdeki gavurlar bizim gavurlar. Şapkayı giydik, karılar çıplak geziyor, namus kalmadı. Bu seferki afet ötekinden beter olacak demiş.
Kim demiş?
Şeyh Kazım Efendi.
Şeyh Kazım Efendi söylediyse doğrudur. Daha ne demiş?
Bu memleketi zelzele batıracak demiş, Erzincan gibi. Hep karıların namussuzluğundan. Sen fabrikayı gördün mü? Karılar hep baştan çıktı. Nerede yetişmiş bir kız varsa oğlu olanlar onları tanıyor. Başımıza gelenler. Şeriat gitti, biz böyle olduk. Eskiden afet de olsa böyle rezillik görmedik. Eskiden her işe müftü karışırdı. Ulu cami yapılırken minareleri tamam çıktılar. Üstlerini kapatan ustalardan birisi yuvarlandı, öldü.
Malatya müftüsü katil minare ile şahit minareyi 15 gün hapsetti.
Kız minare hapsolur mu?
Olur. Ustaları 15 gün çalıştırmadı. Minareler 15 gün külahsız bekledi.
Minare demek Allah'ın bir kulu demek. Minare kısmı gece vakti kimse görmeden bir kere secdeye kapanırmış. Cemaat az olursa adam gibi ağlarmış. Şimdi başımıza taş yağacak, hepimiz baştan çıktık.
Baştan çıktık dedin de aklıma geldi. Şaroğlu'nun kızı evine geldi mi?
Geldi, görmeye gittik. Zavallı taze bir yatakta yatıyor. Beni görünce başını duvara çevirdi, utandı.
Yaptığından mı?
Günahını alma yavrum, yemin ediyor herifi tanımıyormuş.
İşte asıl o bizim günahımızı alıyor. Adam tanımadığı kızı hiç vurur mu?
Deli bir herif, vurur vurur. Kız yemin ediyor, ağlıyor.
Çok yemin ediyorsa, çok ağlıyorsa hiç inanma.
Yok oğlum, asilzade yerin kızı. Fabrikada çalışan cinsen olsa ben de seninle beraberim. Uy başıma, ben geç kaldım.
Karı Bey sırtını örttüğü yatak çarşafına usta bir hareketle sarıldı. Herkese selam yolladılar, kapıya kadar indirdiler. ''Yarın akşam gelecek misin Karı Bey?''
''Gelmeye geleceğim, lakin gitmek zor. Hele ben, beni bir götürsem.''
Her akşam böyle vedalaşırdı. Karı Bey küçük fakat acele adımlarla gitti. 12 seneden beri fasılasız olarak mahpusta yatan Hacı Abdullah günü azaldıkça uykusunu ve iştihasını kaybediyordu. Gündüz hiçbir yerde 10 dakikadan fazla oturamaz, gece yatakta duramaz olmuştu. Artık 3 paket tütün içiyor, burnunu daha çok karıştırıyor, başını daha fazla sallıyordu. Ceza 5 seneyi aştı mı insana şakadanmış gibi gelir. Mehabetini, dehşetini kaybeder. Bir tamam yatıp bitirmeyi göze alamadığından bu böyle kalmaz, Allah cömerttir, bir af olur falan diyerek uzağı asla düşünemeyen bir çocuk dalgınlığı içinde yaşanır. İlk 2 sene uyku ve iştaha dışarıdan daha muntazam, daha fazladır. Can başka türlü, bu başka türlünün asla tarifi bulunamaz, sıkılır. Bu sıralara anasının çorbası daha karnında. Hele birkaç sene daha geçsin de görürüz derler. Birkaç sene sonra uyku ve iştaha azalır. Buna mukabil uyuklamaktan ibaret bir yorgunluk, başı, gövdeyi ve ruhu sarar, iştaha terbiyesiz bir çocuk gibi her aklına geleni şiddetle istemekten ve birkaç lokmada bıkıvermekten ibarettir. Yatkın hapis iki öğünden başka yemek yemez. Artık uzun arkadaşlıklara da tahammülü kalmamıştır. Buraya girmeden evvelki hayatına ait sevda, kavga ve diğer maceralarını o kadar sık sık, o kadar çok anlatmıştır ki neredeyse kendi ömrünün aklında kalan parçalarından bıkmıştır. Bir yeni arkadaşa hepsini birbiri peşine hikaye eder. Maceraları tükenince kendisine bir başka yeni ahbap arar ve eski hikayeleri ona anlatırken bunu önce dinleyenlerin orada bulunmasına tahammül edemez. Bu yüzden kıskançlıklar, dedikodular, bir ay evvelki can ciğer arkadaşları birbirlerine kanlı bıçaklı düşman yapar. Yerlilerin ekseriya birbirlerine nefret ederek yabancılardan ahbap peydahlamaları hep bu macera anlatmak zaruretinden ileri gelir. Hikayeler mahpusun içinde bulunduğu ruh halinin birer aydınlık pencereleridir. Eğer bir zamparalık hikayesine başladıysa daima birdenbire arkasından dürtmüşler gibi başlar, canı o gün öğle sonundan beri şiddetle ama tahammül edilmez müthiş bir açlıkla kadın istemektedir. Gece mutlaka hamamcı olunur. Bir kabadayılık macerası mahpusun o gün muhakkak ya bir gardiyandan yahut da bir diğer mahpustan hakaret gördüğünü ispat eder. Bir gün evvel dehşetli ümitsiz olan bir insan bir gün sonra dünyayı pesbembe görür. Mahpus daracık bir muhitte hislerin hafsala almaz mesafelerinde, hiçbir sürat ölçüsüne ve teşbih kalıbına sığmaz bir hızla bir kutuptan diğer kutba kadar gidip gelen, inip çıkan bedbaht ve mesut insandır. Öldürdüğüne pişmanlığın hemen arkasından, "Oh iyi ettim de namussuzu yedim, karısı ellere kaldı ya" diyen insafsız bir kibir ve yürek ferahlığı hazırdır. Mutlak dindarlıktan Allah'ı bile hariç tutmayan küfürbazlığa geçer. Çıkma ümidi bir saat evvel elle tutulacak kadar yakındır da bir saat sonra kıyamet günü kadar uzak ve imkansızdır. Lakin bütün bu duygu hercümercinin içinde bir tek hassasiyet, ötekilerin hiçbirine karışmadan tam istiklal halinde dışarıya dönmüş durur. Dışarıdan gelen en ufak bir gürültü, tabii kanıksanmamış, yabancımsı bir gürültü olsa, bir küçük çocuk gelse, biri çağırsa, en mühim bahis, en mühim misafir, en mühim eğlence, tabii kumar müstesna, derhal olduğu yerde elektrik cereyanı gibi kesilir. Mahpus dışarıyla olan ruhi alakasını uykuda bile kaybetmez. Senelerce rüyalar hep dışarıya aittir. Ancak 6. seneden sonra yavaş yavaş mahpusluk tahteş şuura yerleşmeye başlar. Rüyaların pencerelerine de demir parmaklıklar, kollarına kelepçeler, insanlarının arasına gardiyanlar karışmaya başlar. Ağır ceza koğuşlarının ağır ve kederli geceleri aralık aralık fasih sayıklamalarla bölünür. Bu zavallı büyük çocuklardan birisi insanın yüreğini parçalayan bir ümitsizlikle annesini çağırır. O zaman derin uykudaymışlar gibi tek başlarına yatanlar, daha doğrusu bizzat kendi kendilerine karşı bile uyuma taklidi yapanlar, başlarını yastıklarından dörder parmak kaldırarak kendileri gibi geç uyuduklarını pek iyi bildikleri arkadaşlarıyla bakışırlar.
Sonra yeniden koğuşun yerine yalnız birisi nefes alıyormuş da ötekiler bu müddet içinde hatta duyulmayacak kadar zayıf nefes bile almıyorlarmış. Nefes almak cihetinden de mutlak istirahate varmışlar gibi muntazam soluklar duyulur. Zamanın saat tık tıklarıyla değil, insanı zerre zerre, saniye saniye eskiterek geçtiği hissedilir. Tekrar bir sayıklama. Vurma, vurmasana ulan! Tekrar tek başına soluyan arkadaşın nöbetçi nefesleri. Dur ulan amına koyduğumun! Abdeste kalkan bir arkadaşın sürüklenen ayak sesleri. Dışarıda nöbetçi düdüğü. Uzaktan bir köpek avlaması. Bu köpek avlamalarına karşı uyanık olanlar akıllarından mutlaka şu sözü geçirirler. Köy yakın. Sonra bir horlama başlar. Uyumayanları rahatsız ederek adeta imdat isteyerek uzar gider. Kışın öksürük, yazın kaşınma ve dört mevsimde osuruk sesleri batar çıkar. İhtilam olan bir arkadaşın kıvranmaları yatak komşularını kurnaz kurnaz gülümsedir. Şehveti ve kadın vücudunu senelerdir unutmuş bu hadım erkek kalabalığını uyurken seyretmek hazin bir şeydir. Gece gündüz bir arada yaşayan insanların korkunç yalnızlığı koğuş uyuyunca daha beter meydana çıkar. Her yatan bir ayrı ev değil, sanki bir ayrı köy, daha doğrusu başka bayraklar altında yaşayan birer yabancı memlekettir. Mahpusların mahpusluktan başka müşterek tarafları sanki yoktur. Düşmanlıkla dolu bu sessiz saatlerin içinde üzerlerine ağırlık çöken arkadaşların sıkılmış çeneleri arasından dilsizlere mahsus bunaltıcı sesler çıkarmaya başlamaları yabancılığı birdenbire aradan kaldırır. Uyanık olan yatak komşusu kabusa yakalanmış arkadaşı adıyla çağırır. Uyandıramasa uzanıp yorganı sallar. Hırıltı hemen kesilir. Yaralı hayvanlara ait birkaç kısa şikayet iniltisinden sonra bunalan arkadaş sağdan sola yahut soldan sağa döner. Ekseriya derin uykusuna ara vermez. Fakat zaten uyanık duran bir şeye canı sıkılmış gibi derhal bir cigara yakar. Uzun müddet uyuyamayanların ekserisi cigara tiryakileridir. Baykuş Öder, idamlık arkadaş, sabaha kadar hemen hemen hiç uyumayan, sabahleyin ilk aydınlıkta maddeten ve manen baygın düşen odur. İçini çeker. Uyumayanlardan birisi artık uyuyanları uyandıracağına ehemmiyet vermeden yüksek sesle ''Öt mübarek öt, öt de şu ölüsü kandilli mahpusu yık artık'' diye söylenir. Ve bu bitmez tükenmez geceler Hacı Abdullah için tam 10 sene, 11 ay, 15 günden beri fasılasız devam edip gitmektedir. Girdiği zaman delikanlıymış, şimdi adeta ihtiyardır. Girdiği zaman cesurmuş, şimdi artık korkak bile değil, ürkektir. Girdiği zaman akıllıymış, şimdi artık insiyaklarıyla yaşıyor. Bereket versin bu değişikliklerin yalnız kendisi farkında değildir ve ruhi yorgunluktan ölecek kadar çok yaşadığını zannetmektedir. Mahpusta haftalar ve aylar insanın başını döndürecek derecede süratle geçer. Bu sürat bizim trenlerimizden fazla gibidir. Halbuki seneler bir türlü geçmek bilmez ama mahpus gene de her günün hesabını muntazaman, üşenmeden, bıkmadan aklında tutar. Her sabah yattığına bir gün zammedip yatacağından bir gün tarh eder. En dalgın sırasında ne kaldı diye sorsalar derhal kalanı senesiyle, ayıyla, günüyle söyleyebilir. İsterse bu cevap daha çok, bugünü saymazsak 23 sene 4 ay 17 gün var şeklinde olsun. Mahpushanelere yazılan mektuplarda hemen daima sayılı gün çabuk geçer, dar günün ömrü az olur diye yazılırsa da bu sözler yalandır ve teselliden ibarettir. Sayılı günler bilhassa büyük cezaların sonunda sahiplerine karşı pek namertçe davranırlar. Bitmek bilmezler. Ateşli bir hastalık gibi insanı hayatından bezdirirler. Bu bezginlik dünya üzerindeki bezginliklerin en sahicisidir. Senelerden beri farkına varılmadan damla damla birikmiş ve günlerden bir gün arkadan kancıkça bastırıvermiştir. Kancıklığı evvela sevince benzemesindedir. Hacı Abdullah bir sabah uyandığı zaman kuvvetli bir rüya görmüş gibi cezasının 2 sene 1 gün kaldığını hatırlamış ve son derece sevinmişti. Cezayı öldürdün, ya Rabbi sana çok şükür. Hemen o esnada kabahatmiş gibi kalkıp oturmuştu. Güneş bir başka türlüydü. Koğuş daha aydınlık, daha derli toplu, hatta biraz da sevimliydi.
Ayakta duran ihtiyara gülümsedi. Tuu, yahu biz ne yaptık? Bir hafta evvel Kamil denilen namussuzun kafasına az kalsın desteği vuracaktı. Biz ne halt ediyoruz yahu? Sonra üst üste fikirleri birbirine çarparak düşündü. Kamil namussuzun biri, kavatın birisi bu Kamil. Bu Kamil'in karısını babası kullanıyor. Bacısı orospu, kendisi ibne. Adam böylesine öfkelenir mi? Birdenbire mapushaneye kendisini bağlayan bağların çatır çatır koptuğunu hissetmişti. Ve öğleden sonra çıkma ihtimalinin ilk hakiki can sıkıntısı üstüne çullanmıştı. Artık o günden itibaren sevinçten kedere, ümitten ümitsizliğe koşmaktan manevi varlığının nefesi tıkandı. Bir müddet fazla yattığı için kendisine acıyanlara fena halde öfkelendi. Halbuki eskiden bu gibi sözler hatta farkında olmadan gururunu okşuyor, kendisini koğuşundakilerden yükseğe çıkarmış gibi acayip şeyler hissediyordu. Eşekler, yatılmış cezanın değeri mi olur? Bir gün gibi geliyor. Bir müddet yeni gelenlerin haline gizlice oh dedi. Bir müddet bunlara acıdı. Artık af havadisleri onu hiç alakadar etmemeye başlamıştı. İşte buna bir türlü alışamıyor. Arkadaşlar af ihtimalinden açtıkları zaman söze eskisi gibi yüreğiyle karışamadığını hissederek bu hissi onlar da anlamışlar gibi kendi kendine utanıyordu. Sanki artık mahpus değildi. Mahpus değildi ama gene buradaydı. Cezasını gün gün hesap edememeye başlamıştı. Ay ay hesaplamakla duyduğu aceleyi tatmin etmiyor, mevsim mevsim düşünüyordu. İki sonbahar kaldı. Kışlar, ilkbaharlar nasıl olsa geçer. Yazlara hiç kulak verme. Halbuki gardiyanlar olup bitenlerin sanki farkına varmamışlardı ve bunu inatlarına böyle yapıyorlardı. Biz artık kaçar mıyız reziller? Biz artık... La havle! Evvelce pek öfkelendiği ve buraların tek namussuzluğu saydığı feci hal yavaş yavaş başına geliyordu da bundan zerre kadar şüphelenmiyordu. Artık mahpuslarla beraber değildi, idarenin adamı olmuştu. Eskiden herhangi bir arkadaşa yapılan en küçük bir haksızlık karşısında kükrerdi. İstidalar vermeye, müddei umumilere gitmeye kalkardı. Şimdi her meseleyi yatıştırmaya, elinde olmayan bir asabiyetle gardiyanları, müdürü korumaya girişmişti. Eskiden ah benim de cezam senin cezan gibi az olsa, ben yapacağımı bilirim derken şimdi ah benim de cezam seninki kadar çok olsa gösterirdim heriflere diye sanki teessüfle başını sallıyordu. Eskiden bütün kadınları ve bütün kızları çok güzel, derhal evlenmeye layık bulduğu halde artık hiçbirini, en güzellerini bile kendine layık görmez olmuştu. Aklı bu mevzuya takılınca bir müddet keyifle ve gizliden gizliye gülümsüyor, sonra birdenbire somurtarak işin en tehlikeli tarafını düşünmeye başlıyordu. Ya bizde erkeklik kaldı mı bakalım? Hey ya Rabbi, gerdek gecesi, tüh kendimi öldürürüm. Ölmek iyi bir şey, hey ya Rabbi. Bazı da vaktiyle mahpushanede yapılmış kavgaları hatırlıyor, vurulup ölen arkadaşları gözünün önüne getirerek kendisini onların yerine koyuyor, korkuyla yutkunuyordu. Velhasıl ağır cezanın bitmesine yakın bir insanın başına gelenler, hareketsizliğe mahkum olan bir düşünce aleminin ne kepaze ne dejenere bir hal aldığının ispatıydı. Birisini öldürmek eğer o adama fenalık etmek için yapılan bir işse, ölünün ebediyen hareketsiz kalarak yalnız düşünmeye mahkum edilmesi ihtimalinden başka bir mazereti olamaz ve muhakkak ki intikamların en namussuzcası da budur. Hacı Abdullah cezası bir sene kaldığı zaman Cumhuriyet Bayramı'nda af olmayışına canını sıkan birkaç mahpus arkadaşı düşünerek gizlice sevindi. Aşırı mesut insanların istisnasız herkese karşı, hatta bizzat kendi nefislerine karşı duydukları hayvanca hodgamlığı, hainliği ve merhametsizliği duymaya başlamıştı. Çıkmak için duyduğu acele arttıkça sanki kendisini burada bırakmak ellerindeyken, düşmanlık olsun diye arkadaşları tutuyorlarmış gibi çabucak öfkeleniyor, zıtlarına basmak için her zaman sözlerinin aksini söylüyordu. Eskiden pek ağır, tane tane, müsamahakâr bir adamken artık ellerini kollarını sallayarak sert sert bağıran huysuz bir insan olmuştu. Anası geç gelse kızıyor, erken gelse gene kızıyordu. Yemekleri de ihmal etmeye başlamışlardı. Gelin elbette usanmıştı. ''Kaltak, şuna bakın, şunun yemeğe benzer yeri var mı?''
Tütünlerde de eski tat aramamalıydı. Harmanı bozmuşlar, kağıtları berbat etmişlerdi. Tütünün içindeki odunları ayıklayıncaya kadar göbeği çatlıyor, imanı gevriyordu. Bu rejinin Allah belasını versin. Eskiden, iyi ama artık eskiden hiçbir şey anmak istemiyordu. Ve beterin beteri de şu ki, ilerden de hiçbir şey bilmiyordu. Dünya değişmiş, insanlar gökyüzü, Malatya şehri bir hoş olmuştu. Bizim zamanımızdaki polisler kalmadı, bizim zamanımızdaki meyhaneler. Halbuki meyhanelerle artık bir alakası da yoktu ya, artık içmeyecekti. Başına ne geldiyse serhoşluktan gelmedi mi? Hakikaten başına ne geldiyse bir değil birkaç serhoşluktan gelmişti. Malatya'nın kopukları rakıyı kadehle içmeyi bilmezler, tasla içerler. 3 gün mütemadiyen gece gündüz içerler ve 1 hafta hasta yatıp 3 ay müddetle rakıya tövbe ederler. Malatyalı'nın ikisi az, üçü çoktur. 3 Malatyalı birbirlerini öperek içmeye başlar, sonunda birbirlerini vururlar. Hacı Abdullah'ı öldürdüğü delikanlı böyle bir içki aleminin sonunda şakacıktan yaralamıştı. 4'ü başında, 3'ü göğsünde olmak şartıyla 14 bıçak yarasından ibaret bir şaka. Hacı Abdullah hastaneden çıkınca ağabeysi İbrahim yüzünü şu tarafa çevirip "Hepsini vuracaklar mı böyle?" diye sormuş. "Ne yapayım ağa, tabancam yok." "Al şunu beline tak, işte buna 9'lu Brovdik derler. Bir daha da yaralanıp gelirsen buraya gelme, kaldır kendini murada at." Hacı Abdullah yaraları biraz iyileşince tabancayı kuşağının arasına sokup kahveye çıkmış. Bir Cumhuriyet Bayramı gecesi, 1930 senesi. O zamanlar böyle tombul tomlu, saçları dökülmüş bir ihtiyar değilmiş. Çubuk gibi delikanlıymış. Kahvede Ali'yi arkadaşlarıyla kağıt oynarken bulmuş. Doğruca göğsüne peş peşe 5 kurşun yerleştirmiş. Ali gözünü kırpmamış, kımıldamamış. Ahali kaçışıp ikisini yalnız bırakıncaya kadar Hacı Abdullah'ın yüzüne gülümseyerek bakmış. Hacı Abdullah vakayı her anlatışında buraya kuvvetle basar. Gülüyor herif, adam gibi sırıtıyor. Ne yalan söyleyeyim, kurşunlar değmedi sandım. Geri kalanları da sıkacağım, ne olur ne olmaz. Ben böyle düşünürken yerinden sıçradı kalktı, bıçağını çekti. Artık tabancayı kullanamadım. Beni yeniden 8 yerimden bıçakladı. Meğer 5 kurşunun 5'i de değmiş. Öyleyken ben zaten yaralardan yeni kalkmışım. O da ölüm yarasını almış. İkimiz de kahvenin içine serildik. Ali öldü, beni de ölüm halinde hastaneye götürdüler. Mahkemede hakim soruyor. Siz birbirinizi neden böyle vuruyordunuz? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hiçbir sebep aklıma gelmiyor. O da bekar, ben de bekarım. Namus meselesi desem kim yutar? Velhasıl bize 12 sene verdiler. 1-2 sabıkamızla çıkınca haydi bakalım aftan da istifade ettirmediler mi? İşte yatıyoruz. Sözün burasında Hacı Abdullah küçük bir çocuk gibi şaşkın şaşkın insanın yüzüne bakar. Artık pişman olmaktan bile bıkmış bir hali vardır. Ali en iyi arkadaşıymış. Senelerce beraber hovardalık etmişler. Dostları da birbirlerini severlermiş. Malatya'da uzun arkadaşlığa misal olarak onları parmakla gösterirlermiş. Lakin şeytan işi beyim diye Hacı Abdullah başını sallar, ne desem boş. Kabahat bende mi, Ali'de mi, bana tabancayı veren ağabeyim İbrahim'de mi, anlayamadım gitti. Halbuki asıl düşmanlarımız şurada güle güle yaşıyor. Hacı Abdullah'ın asıl düşmanları babasını öldürenlerdir. Rahmetli büyük caminin hem imamı hem de mütevellisiydi. Boyu benden 1 karış yüksekti. Bir sesi vardı, ezana başladı mı aşağı Malatya'dan dinlerlermiş. Anam anlatır, yüreği yufka bir herifmiş, çocuk gibi bir herif. Millet seferberlikte Ermeni keserken anam demiş ki, herif sen de bir gavur kes, sevaptır. Sen erkek değil misin? Herkes gazi oldu demiş. Babam bir sabah gün ışırken eline komşulardan bir kılıç alıp Ermeni kesmeye gitmiş. O zamanlar Ermenileri mahpushaneye doldurmuşlar. Karılar çocuklar akşamları kaplarla sinilerle yemek getiriyorlar. Gardiyanlar yemekleri alıyorlar. Gün doğmadan Ermenileri 20'şer 30'ar yallah Beydağı'na, derelerde kesmeye. Malatyalı da sevaptır diyerek gavur kırmaya gidiyor. Babam bir sabah anamın zoruyla kılıç elinde yola çıkmış. Gavurların kolları iplerle bağlı. Fazladan birbirlerine de bağlamışlar. Ağlayan hangisi, yalvaran hangisi? Babam bir müddet peşleri sıra gitmiş, yarı yolda ben bu haltı edemem, gazilikle olmayı versin demiş, geri dönmüş. Yüreği işte bu kadar yufka. Gel gelelim meyve ağaçlarına meraklı. Bizim sattığımız bağ şimdi bile meşhurdur. İçerisini cennet zannedersin beyim. Cenneti âlâ sanırsın. Her çeşit meyve vardır. O zamanın devrinde Amasya'dan elma fidanı getirip dikmiş. Şimdi gavur aşısı mış mış var ya, işte onu babam icat etti derler. Meyveye meraklı rahmetli. Büyük bahçeleri kiralayanlar yevmiye verip babamı götürürlermiş. Çiçeklere bir baksa kaç okka mış mış çıkacağını hüvesi hüvesine söylermiş. İlk yaz geldi mi artık gözü ne karı görürmüş ne evlat. Gider bahçeye yerleşirmiş. İşte o gidiş. Tam üzümlerin sonu alınana kadar. Etme hoca derlermiş. Yahu bu nasıl adet? Camii mütevelli kısmı boşlar mı derlermiş. Boşlamak değil haşa. Cami-i şerifin meyvesi elhamdülillah. Hiç solmaz çürümez. Kıyamete kadar tazedir. Lakin benim bahçe bakım ister günahtır diye gülüverirmiş.
Bir sene Malatya'nın kopukları bizim bahçeye dadanmışlar. Gelir gelir ağaçları yolarlarmış. Babam yalvarmış, sövmüş, beddua etmiş, ağlamış. Her geleler bakmışlar ki hoca telaşlanıyor, işi azıtmışlar. Rahmetli sonunda başka çare bulamamış. Eline bir Kürt tüfeği almış. Bir gece gene hırsızlığa gelmişler. Tüfeği birinin göğsü beraberine sıkmış. Lakin vuramamış. Onlardan biri de serhoşlukla bir kurşun atmış. Karanlık gecede domuzun kurşunu tam kalbe değmez mi? Sabahleyin ölüsünü bulmuşlar. Ben şöyle böyle hatırlıyorum. Pek aklım ermiyor. Lakin İbrahim iyi bilir. Bütün Malatya ağlamış. Hay hoca, hay hoca diyen mi ararsın? Herkesin yüreğini yakan mesele kim vurduya gitmesi. Seferberliğin sonlarına doğru kurşunun değeri var da adamın değeri yok. Şuna sormuşlar, buna sormuşlar, arkasını boşlamışlar. Karıbey mutasarrıfın önüne çıkmış. Bunların babasını vuranlar falan falan kişiler diye şekva etmiş. Kim bakar? Üç kişiymişler, biri öldü, birisine inme indi, hala sürünüyor. Üçüncü iyidir, zengin, hali vakti yerinde. Bak bey, yapan bulur derler. Bazısı hiçbir şey bulmuyor, hava buluyor. İşin yoksa bekle. Beklemekten dizlerin kopar. Ne demişler? Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış. Hele zengin adama yazda bir, kışta bir.